Sağlık Olsun programından bu hafta da herkese merhaba değerli izleyenler. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'ndayız. Ses MYK üyesi Mehmet Sıddık Akın'la birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun bu fırsatı verdiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, 17 Ekim tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan 2023 yılı sağlık bütçesini konuşacağız Sıddık Bey'le. Merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi, sağlık bütçesi yani 2023 yılına ait. Mecliste görüşülmeye başlandı ama hem basına hem de tabii kamuoyuna kapalı olarak. Siz bütçeyi nasıl değerlendirdiniz?
Ya biz bütçeyi iki boyutlu değerlendirdik aslında. Şimdi bütçenin geneline ilişkin bir değerlendirmeye ihtiyaç var. Bir de özel alan olarak bizim sağlık ve sosyal hizmet alanında örgütlü olduğumuz için bu iki alana ilişkin değerlendirmemiz var. Sosyal hizmet alanını zaten sizinle paylaşmıştık. Şimdi de sağlık alanı üzerine biraz konuşacağız. Bütçe aslında tam da siyasal ve politik belgeler olarak değerlendiriyoruz. Çünkü siyasal iktidarların işte rejimin demokratik, sosyal hak ve özgürlükler konusundaki duruşunun en önemli göstergesi olarak da biz değerlendiriyoruz. Üretenlerin, değeri yaratanların, işçilerin, emekçilerin ödedikleri vergilerin aslında nasıl planlandığı ve nerelere gittiği önemli. Ve bunun demokratik mekanizmalarla denetlenebilir olup olmadığı bizim açımızdan kritik olan kısım. O yüzden de aslında rejimin demokratik mi, antidemokratik mi olduğunun da bir göstergesi olarak biz bütçeye bir şekliyle yaklaşıyoruz. Bir de biliyorsunuz yani bütün dünyada bir bütçe hakkı meselesi var. Bütçe hakkı direkt olarak halkın ve emekçilerin örgütleri aracılığıyla bütçeye müdahil olmaları demek. Yani bu bütçenin hazırlanmasından, planlanmasından ve nerelere aktarılacağına kadar denetlenmesine kadar ki bütün süreçlerde bu bütçeye müdahil olmak meselesi söz konusu. Buradan şöyle bir cümleyle hani bu kısmı belki bağlayabiliriz. Ne diyor işte diyelim ki siyasal iktidarlarımız? İşte Türkiye'deki milli gelir kişi başı 10 bin dolar diyor. Şimdi bu değerlendirme ne üzerinden yapılıyor? Gayri safi milli hasılattaki pay üzerinden yapılıyor ve bir bütün olarak da aslında bir bütçe ifade ediyor. Şimdi bu para nereye gidiyor? Yani bugün emekçiler, işçiler, köylüler, aklınıza gelebilen bütün toplumsal kesimlerin evine bu para girebiliyor mu? Tam da o rakam ifadesi olarak. İşte tam da bizim o ifade ettiğimiz bütçe hakkı bunun denetlenmesi, planlanması ve kaynakların nereye aktarılacağının bir şekilde belirlenmesi maalesef Türkiye'de geçmişten günümüze. Yani bu bütçe hakkı kullanılıyor dediysek doğru olmaz. Fakat özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeli getirildiğinden beri özellikle 2018 sonrası bütçe sadece Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanıyor. Meclise sunuluyor. Biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi parlamentoda grubu bulunan siyasi partiler dahi buna müdahil olamıyor. Herhangi bir komisyon üzerinden de yürütülmüyor. Ve son güne kadar o partilerin bile haberi olmuyor. Bırakın biz emekçilerle paylaşılmasını, toplumun diğer örgütlü kesimleriyle, yapılarıyla. Parlamentodaki milletvekilleri dahi bilmiyor. Yani bunun nasıl hazırlandığını, nasıl geldiğini. O yüzden de demokratik değil. Yani genel bütçeye ilişkin eğer yaklaşımı da değerlendirirsek bizim yaptığımız değerlendirme ki bizim konfederasyonumuz bu konuya ilişkin değerlendirmelerini bütünlüklü yapıyor. Yine akademisyenler bu konuda açıklamalar yapıyor. Ama enflasyonist bir bütçe olduğunu değerlendiriyoruz. Ve 2023'te bir seçim olacak. Seçime endeksli bir bütçe olduğunu da değerlendiriyoruz. Kaynakların daha fazla bu dönem açısından sermayeye aktarıldığı bir bütçe. Vergiler yoluyla yine yükün halkın omuzlarına aktarıldığı bir bütçe gibi aynı zamanda faiz bütçesi olarak değerlendirebiliriz. Bir diğeri de bütçenin geneline baktığımız zaman otoriterleşmeyi de derinleştiriyor. Çünkü tek kişi tarafından ya da tek bir kurum tarafından hazırlanıp biraz önce o bahsettiğimiz kimsenin bilgisi olmadan, incelenmeden direkt meclisin gündemine gelip bir şekilde oylanan bir bütçe haliyle otoriterleşmedir. Ve aynı zamanda işte milli savunma gibi diğer kaynaklara da aktarım yapıldığı zaman bir savaş bütçesi olarak da belki değerlendirilebilir. Genel bütçeye ilişkin en azından biz bunları ifade edebiliriz. Sağlık bütçesine geçmeden önce.
Şimdi Sıddık Hocam, geçtiğimiz hafta Türk Tabipleri Birliği de bütçeye yönelik bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Siz de bir rapor hazırlamışsınız. Şöyle ilk tabloda şunu söylüyorsunuz. Sağlık harcamalarının yıllar itibariyle seyri. Tabii izleyicilerimiz bundan çok bir şey anlamazlar ama tabii evet, biz anlatırsak daha açıklayıcı olacaktır. Şöyle söylüyorsunuz. Bu verilere baktığımızda 19, 20, 21, 22 ve 23 merkezi bütçe, Sosyal Güvenlik Kurumu, aile hekimliği, toplam işte kişi başına düşen sağlık harcaması TL ve dolar bazında kıstaslar var, rakamlar var. Bu verilere bile baktığımızda toplam genel bütçenin büyümesi oranına göre Sağlık Bakanlığı bütçesinde büyüme gözükse de sağlık harcamaları açısından enflasyon, dolar kuru artışları ve benzeri değerlendirmeler sonucunda aslında toplam bütçe içerisinde sağlık bütçesi payının artmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Evet, evet.
Bunu biraz anlatır mısınız?
Onu şöyle değerlendiriyoruz. Şimdi biz uzun yıllardır Sağlık Bakanlığı bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının %10'un üzerine çıkarılmasını savunuyoruz. Evet, genel bütçede bir büyüme görünüyor. Rakamlarda ciddi anlamda bir büyüme görünüyor. Aslında rakamlarla konuşmak da çok doğru gelmiyor. Hani bütün toplumun anlaması açısından ifade ediyorum. En azından şöyle ifade edeyim. Biz uzun yıllardır hem biz hem diğer sağlık meslek örgütlerinin birçoğu bu alana ilişkin çalışma yürüten sağlık bütçesinin genel bütçe içerisindeki payının %10'un üzerine çıkarılmasını talep ediyoruz. Sadece geçen yıla biz baktığımız zaman en azından 6.63'tü. Genel bütçe içerisindeki payı %6.63'tü Sağlık Bakanlığı'nın, bu yıl 6.56'ya düşmüş durumda. Yani yaklaşık 1 puan daha gerilemiş. Ama tablolara biz baktığımız zaman rakamlar sanki büyümüş gibi görünüyor. İşte %40 büyüdü, %50 büyüdü. Diyelim ki tedavi edici sağlık hizmetleri açısından, personel giderleri açısından büyüdü gibi görünse de totalde %1'lik bir düşüş var. Sağlık Bakanlığı'nın bütün bütçesinin genel bütçe içerisindeki payı %1'lik düşüş içeriyor. Şimdi dedik ya, enflasyonist bir bütçe, faiz yükü bindiren bir bütçe, aynı zamanda vergilere kendini dayandıran bir bütçe meselesi. Vergiler artıyor. Yaptığımız her türlü harcamada ödeyeceğimiz vergiler artarken Türkiye'deki genel bütçe bir şekilde artıyor. Doğal olarak bakanlıkların bütçeleri de kısmen artırılmış olsa da Sağlık Bakanlığı bütçesi genel bütçe içerisinde %1'lik bir düşüşe mahkum bu dönem açısından. Böyle ifade edebilirim.
Hı hı. Peki bize biraz da 2023 yılı sağlık bütçesinde kişi başına düşen sağlık harcaması arttı mı, azaldı mı, buna ilişkin bilgiler verebilir misiniz?
Ya şöyle bir durum, sağlık harcamalarındaki artış da kısmen o bahsettiğim gerekçelerle bütçenin payı büyüdüğü için aslında büyümüş görünüyor. Fakat biz bunu dolar kuruna vurduğumuz zaman aslında geçen seneyle hemen hemen eşit, hatta biraz bir altında görünüyor. Herhangi bir büyümenin olmadığını görüyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Bu bütçe içerisinde sağlık harcamaları payı artıyorsa bu nereden artıyor? Yani kısmen de bunu değerlendirmek lazım. Şimdi kişi başı artan rakamların içerisinde bizim ödediğimiz katkı katılım payları, ilave ücretler var biliyorsunuz. Yani bir doktora muayene olmaya gittiğinizde bir hastaneye size reçeteniz yazılıyor, tahlil tetkikleriniz yapılıyor. Devlet hastanesi açısından ifade ediyorum. Özeller zaten diğer farkları alıyorlar. Eczaneye gittiğiniz zaman çeşitli kalemlerde ödemeler sizden alınıyor. Bu ödemelerde bizim ödediğimiz rakamlar da bu bütçenin içerisine bir şekilde dahil. Ama kişi başı sağlık harcaması olarak işte diyelim ki 18.6 milyar dolardan 19.3 milyar dolara çıkmış. Bu artış aynı zamanda nüfusta yaşanan bir artış var geçen yıldan bu yıla. Yani ülkenin nüfusu sonuçta yerinde durmuyor. İşte 84 milyonu biliyorsunuz geçmiş durumda. Harcama düzeyinin aynı kalmış olduğunu görüyoruz. Yani geçen yılla bu yıl arasında öyle ifade edebilirim. Böyle artan bir vatandaş lehine artan bir durum söz konusu değil yani.
Peki Sağlık Bakanlığı bütçesi 2023 yılına ilişkin konuşuyoruz yine. Hı-hı. Koruyucu ve tedavi edici sağlığa ayrılan ödenekleri nasıl değerlendirdiniz?
Ya biz şöyle ifade ediyoruz. Bizim açımızdan sendika olarak bizim temel sendikal politik yaklaşımımız şudur. Önce hasta olmayı engelleyeceksin. Hasta olmayı engellemek için de koruyucu sağlık hizmetlerine ihtiyaç var. Elbette ki koruyucu sağlık hizmetleri demek sadece gidip sağlık bilgisinin toplumla paylaşılması, toplumsallaştırılması meselesi değil. Vatandaşların diyelim ki evinde takibinden tutalım, işte gebeler açısından ifade edelim, takibinden tutalım. Ya da diyelim ki sağlıklı içme suyuna kavuşma meselesine kadar bir mesele olarak da değerlendirmiyoruz tek başına. Evet, bütçede zaten koruyucu sağlık hizmetleri yapanlara yönelik bütün o bölümlere ilişkin payda sürekli bir düşüş yaşanıyor. Ama koruyucu sağlık dediğimiz şey insanların uygun konutlarda barınması, sağlıklı suya erişimi, dengeli ve yeterli beslenme, uygun doğal ortamlarda yaşama, yani temiz çevre meselesi. Hatta ve hatta biliyorsunuz toplumda yaratılan ciddi kutuplaşmalar nedeniyle aynı zamanda şiddet neredeyse toplumda bir kültür haline gelmeye başladı. Demokrasi, yani bunların tamamı sağlıklı olma haliyle yakından ilgili olan bir şeydir. O yüzden bütün bakanlıkların, bütün çalışma alanlarını ilgilendirse de bizim öznelimize gelirsek en azından koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan payın arttırılması gerekiyor. Şimdi bu payda da her sene gittikçe bir düşüş var. Bakın rakam olarak da biz tek tek hesapladık. Ayrılan oran %33.4'ten %28.6'ya düşmüş durumda. 2023 yılı için. 2022'de ayrılan pay %33.4'tü. 33.4 iken 2023 açısından 28.6, yani neredeyse 5 puanlık bir gerileme var. Bu kaynak nereye aktarılıyor? Tedavi hizmetlerine tekrardan aktarılıyor. Tedavi hizmetlerindeki pay ise %64.2'den %69.5'e 5.3'lük bir büyüme oluyor. Gittikçe koruyucu sağlık hizmetleri önemsiz hale geliyor ve tedavi edici sağlığa bir misyon biçiliyor. Biz de şunu değerlendiriyoruz. Daha önce birçok bakanımız şeyle övündü, sağlık bakanlarımız ya da ilgili müsteşarlar. Ne diyor? Diyor ki biz ülkedeki işte A hastanesindeki muayene sayısını işte 1 milyondan 1,5 milyona çıkardık. Yani hasta sayısının 1 milyondan 1,5 milyona çıkarılmasıyla bir övünme olabilir mi? Asıl övünme şudur. Biz hasta sayısını 1 milyondan 500 bine indirdik demek gerekir. O yüzden de 500 bine indirmenin yolu da koruyucu sağlık hizmetleridir. Halkın en azından hastalanmasını engelleyecek tedbirler alınmasıyla ilgilidir.
Şimdi şehir hastaneleri gerçeği var maalesef ülkemizde. Bütün itirazlara rağmen de memleketlerin işte merkezinde, evet, bir anıt gibi duruyor artık. Şöyle diyorsunuz, şehir hastaneleri kamu sağlık harcamaları içerisinde tam bir kara delik görevi görmektedir. Evet. Yani sağlık bütçesinin %15,9'unu kapsıyor. Oralara bu paralar aktarılacak. Neler söylemek istiyorsunuz şehir hastanelerine?
Şehir hastaneleri aslında şöyle değerlendirmek lazım. Aslında özellikle neoliberal dönüşüm politikaları 80'lerle birlikte başladı. Yani AKP dönemiyle birlikte de başlamadı. Şimdi 80 sonrası diyelim ki demokratik kitle örgütleri, sivil toplumun güçlenme meselesi de vardı. Sendikaların çok büyüyen eylemleri, devasa etkinlikler yapılıyordu. Ondan sonra da bir koalisyon hükümetleri dönemi vesaireler yaşandı biliyorsunuz. O dönemlerde kısmen bu özelleştirme politikaları biraz daha yavaş ilerleyebiliyordu. Özellikle sağlık alanında salta dönüşüm programı daha yavaş ilerleyebiliyordu. İşte 2000 AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte 2002 sonrası özellikle tek başına iktidar olmanın verdiği bir halle bu biraz daha fütursuz bir hale gelmeye başladı. Ve bütün kamu alanlarına yönelik işte kamu özel ortaklığıyla yapılan projeler sağlık alanına da yansımaya başladı. Şehir hastaneleri bunun bir ürünü, yani bir özelleştirme mantığının ürünü olarak biz değerlendiriyoruz. Şimdi biz rakamlar üzerinden de gerçekten değerlendirdiğimizde bütün basın kamuoyuyla da paylaşmıştık. Aslında tam da Sağlık Bakanlığı bütçesinin işte diyelim ki %15'ine tekabül eden bir yaklaşım şehir hastanesine gidiyor. Belki de koruyucu sağlık hizmetlere gitmesi gerekirken oraya gitmesi gerekiyor. Biliyorsunuz otoyollarda, yani köprülerde, farklı yerlerde işte ne tabiri kullanıyorlar? Kişi başı ücretlendirme. Eğer geçiş olmazsa bile ücretleri ödeniyor. En son Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama vardı 2 hafta önce bir televizyon programında. Şunu ifade etti, yani hastaneye hasta gelmezse bile biz parasını ödeyeceğiz diyor özel şirketlerine. Çünkü yatakları kullanım şeyi de özele verilmiş, yani kiralamanın dışında. O bile özele verilen bir yaklaşım. Rakamlar çok uçuk rakamlar. Yani gerçekten biz değerlendirdiğimizde şöyle ifade edeyim. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nda herhangi bir hastanenin diğer hastanelerin başına ayrılan işte 323 milyon gibi bir bütçe ise burada 3 milyar 333 milyona çıkmış. Yani normal bir hastanenin 10 katı kadar bir bütçe ayrılmış buraya. Sağlık hizmetleri açısından da biz şunu değerlendiriyoruz. Sağlığa erişim bizim açımızdan esastır. Bir, kamu sağlık kurumlarının donanımı, altyapısı, personel ihtiyacı tümüyle giderilmelidir, arttırılmalıdır. Ama aynı zamanda halkın ulaşabileceği yakınlıkta da olmalıdır. İşte Ankara açısından biz değerlendirelim. Bugün kapatılan hastanelerin tamamına bakalım. Özellikle bu Sehye civarında olan hastanelerin tamamına bakalım. Ankara'nın her yerinden tek arabayla ulaşım sağlayabildiğiniz yerlerdi. Yani evinize en yakın bir şekilde, en hızlı bir şekilde erişim sağlayabileceğiniz hastane en makul olanıdır. Bütün dünya açısından da, halk sağlığı çalışanları açısından da bu temel kriterdir. Şehir hastaneleri açısından, ulaşım açısından da sıkıntı var. Ciddi anlamda devasa binalar, bu devasa binaları gidin görün, büyük kısmı koridorlardan oluşmakta. Bir klinikten bir kliniğe, bir servisten bir servise geçinceye kadar uzunca bir zaman harcanmakta. Hatta ve hatta bir hekim eğer bir servisteyse acile gitmesi gerekiyorsa oraya gidinceye kadar bile epey zaman harcanmakta. Yani bu bile tek başına hem sağlık emekçilerinin iş yükünü artırmakta orada çalışanların, hem de şehrin kenarlarında yapılan, uzaklıklarında yapılan hastaneler, 14 tane şehir hastanesi neredeyse tamamı buralarda yapılan hastaneler sağlığa erişimi de bitiriyor. Bir diğeri de şöyle belki bir şey ifade edebiliriz hani çarpıcı olması açısından. Mesela işte geçenlerde 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesi açıldı. Yani yatırım bedeli ne kadar? 297 milyon TL olarak ifade edildi. Şehir hastanelerine aktarılan parayla, bakın şehir hastanelerine aktarılan parayla, yıllık parayla 157 tane devlet hastanesi açılabilir bu ülkede. Buna olanak var. Niye o zaman biz kocaman kocaman devasa binalara bir şekilde yerleştirip de halktan uzaklara bu hastaneleri yapıyoruz? Yani bunun da mantığını anlamak gerekir. Evet, bir mantığı şudur. Özel kuruluşlara, sermayeye kaynak aktarma meselesidir. Ve bunu da ifade ettik. Yani bütün sağlık bütçesinin %15'i, 16'sının buraya aktarılması anlamına geliyor. Bu devasa bir para anlamına geliyor. O yüzden hani biz şehir hastanelerinin mevcut haliyle yürütülmesinin sağlıklı olmadığını düşünüyoruz.
Peki son olarak talepleriniz ne olacak? Sonuçta Sağlık Bakanı 24 Kasım'da mecliste konuşma yapacak bütçeye ilişkin. Türk Tabipleri Birliği bu bütçeyle olmaz, bir an önce işte önlemlerinizi alın demişti. Sizinkilerle benzer noktalarda, evet, buluşarak siz neler söylemek istersiniz?
Ya aslında bizim iki boyutlu taleplerimiz var. Yani biz hep şunu savunuyoruz. Evet, biz sağlık emekçileriyiz. Bu alanda örgütlü bir sendikayız. Sağlık emekçilerinin taleplerini biz dile getiririz. Ama aynı zamanda sağlık hizmeti sunanlar olarak sağlık hizmeti alanlarız da. Ve halkın bir parçasıyız. Bu yüzden de halkın sağlık hakkına ilişkin de bizim söylemlerimizin olması gerekiyor. Taleplerimiz bunlara yönelik. Birincisi, özellikle Sağlık Bakanlığı bütçesinin payı genel bütçe içerisinde %10'un üzerine mutlaka çıkarılmalıdır. Normal ödediğimiz vergiler yetmelidir sağlık hizmeti almak için. Hatta ve hatta eğer işsizsek, çalışamıyorsak o da mevcut rejimin sorunudur, sistemin sorunudur. Mülteciler var, göçmenler var, bu ülkenin yurttaşı olmayan insanlar var. Bunlar dahil olmak üzere. Bu ülkede kim yaşıyorsa yaşasın, hiçbir ayrım gözetmeksizin, eskiden temel bir sloganımız vardı, kimlik yeterli diyorduk. Fakat biz bir öz eleştiri verdik, sendika olarak da. Kimlik yetmiyormuş demek ki. Çünkü göçmenler var, başka insanlar var yani. Türkiye Cumhuriyeti kimliği alamayan insanlar da var. Doğal olarak kim bu ülkede yaşıyorsa yaşasın, sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanmalıdır. Genel bütçeye aktarılan vergiler üzerinden bunun finansmanı sağlanmalıdır. Halk açısından budur. Şehir hastaneleri gibi ucube yatırımlardan artık vazgeçilmelidir. Halkın erişimine daha kolay erişim sağlayabilecekleri kurumlar olmalıdır. Bir diğeri, sağlık bütçesi belirlenirken ya da sağlığa ilişkin hizmetlerin planlanmasından sunulmasına kadar halkın da örgütlü yapılarının Tıpkı biz nasıl dahil olmak istiyorsak halkın da örgütleri aracılığıyla bu sürece dahil olması gerekiyor. Çünkü sağlık hizmeti bu ülkede yaşayan 84 milyon, 85 milyon insanın tamamını ilgilendiriyorsa bir ilde hangi sağlık yatırımının yapılacağına da o toplum karar vermelidir. Birincisi bu. Halk boyutu açısından ve ücretsiz ulaşılabilir ana dilinde bir sağlık hizmeti sunulmalıdır. Şimdi ana dilinde sağlık hizmeti biz dediğimiz zaman sanki sadece bu ülkedeki Kürtler açısından ifade ediyoruz. Artık öyle bir şey yok. Yani kozmopolit bir ülke olmaya başladık. Milyonlarca Arap dilini kullanan, Arapçayı kullanan insanlar var. Afganistan'dan gelen insanlar var. Farklı farklı ülkelerden gelen insanlar var. O yüzden Türkçeden başka dillerin kullanıldığı bölgelerde ki hizmet veren sağlık emekçilerinin o dili öğrenmesine yönelik teşvik edici programların da hayata geçirilmesi lazım. Gerisi özel kamu sağlık kurumları var. Buralara da ciddi anlamda bir kaynak aktarılıyor. Bir yurttaşın eğer parası varsa, hastane açmak istiyorsa, işletmek istiyorsa işletsin. Yani biz buna bir şey demiyoruz. Ama kamu kaynaklarının süspansiyon olarak oraya aktarılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bütün bütçenin kamu sağlık kurumlarına aktarılması gerekir. Altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi lazım. Şu anda OECD ortalamasına göre değerlendirdiğimizde 200 binin üzerinde sağlık hizmetleri sınıfında personele ihtiyaç var. Ve yüz binlerce insan açılan okullardan mezun olmuş, ataması yapılamıyor. Özel sektörde kölelik statüsünde, asgari ücret düzeyinde, bazı yerlerde asgari ücretin altında bir ücretlendirmeyle de çalışıyor. Buna bir son verilmesi lazım. Yine temel şeylerden bir tanesi bizim için ücrettir. Biz ücret olarak Sağlık Bakanlığı işte şunu yapıyor. Taban ek ödeme. Daha önce performans vardı, döner sermaye meselesi vardı. Şimdi bu işi teşviğe dönüştürdüler. Taban ek ödeme gibi uygulamaların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Yoksulluk sınırı üzerinde bir ücretin temel ücret olarak belirlenmesini istiyoruz. Ve bunun üzerine giydirilmiş ücret istiyoruz. Nedir bu giydirilmiş ücret? Eğitim durumu, yapılan işin riski, niteliği, hizmette geçen kademe yılı gibi çeşitli kriterlere eklenerek giydirilmiş bir hizmet. Bir diğeri de yaşadığımız temel sorunlardan bir tanesi şu. 4A, 4B, 49, 24, 4D, 4C gibi farklı farklı istihdam modelleriyle çalıştırıyoruz. İstihdam rejiminin gerçekten güvenceli bir hale getirilmesi, aynı işi yapanların aynı ücreti aldığı bir tarza büründürülmesi lazım. Bir hastanede, bir serviste 5 hemşire arkadaş çalışıyorsa her biri bir çalışma rejimi içerisinde işe alınmış ve her birinin ekonomik özlük hakları, maaş ilişkileri bile farklı. Aynı işi yapmalarına rağmen farklı. Bunların giderilmesi, güvenceli bir iş, güvenceli bir ücret talebimiz var. Diğer yapılan ödemelerin tamamının bir şekilde kaldırılmasını istiyoruz. Emekliye yansıtılmasını istiyoruz. Yine halk açısından da şunu değerlendirmek gerekir. Bu da kritik bizim açımızdan. Covid-19 pandemisinde gördük. Yani sağlık sistemleri neredeyse çökme aşamasına geldi. Dünyanın birçok ülkesinde bu yaşandı. Pandemileri, doğal afetleri görebilecek tarzda bir bütçelemeye de aslında ihtiyaç olduğunu değerlendirmek gerekiyor. Buna yönelik de bir planlama olması gerekiyor. Bu tür planlamaların tamamı işin taraflarıyla birlikte yapılmalı. Yani bu alanda gerçekten dünya çapında, bizim iş kolumuzda dünya çapında sağlık eğitiminden tutalım, sağlık hizmetleri sunumuna kadar fikir beyan edecek, politika belirleyebilecek kapasitede arkadaşlarımız var, üyelerimiz var, bizim var, Türk Tabipler Birliği'nin var. En azından bu taraflarla da görüşülerek bunların bir şekilde işin içine girmesi gerekiyor. Diğer bir şey de bizim açımızdan önemli, sağlık hizmetlerinin planlanmasından, üretilmesinden, sunulmasına kadar eğer biz üretiyorsak hizmetleri, bütün iş bizim üzerimizden gördürülüyorsa karar alma mekanizmalarına dahil edileceğimiz bir sağlık sisteminin de inşa edilmesini istiyoruz. Önemli bir şey, sağlık iş kolunda 13 bin civarı, 12.500 civarı ihraç sağlık emekçisi var. Bir gece yarısı KHK'leriyle işlerinden atılan, hepsi de tecrübeli insanlardı. Bu alanda emeği olan insanlardı. Haklarında kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan tüm emekçilerin de işe iade edileceği bir yöntemi de bir an önce istiyoruz.
Çok teşekkürler vakit ayırdığınız için.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Evrensel Basın Yayın'ın tüm emekçilerine her zaman sesimiz oldunuz. En azından sesimizi kamuoyuna duyurmamızda gerçekten çok desteğiniz var. Biz teşekkür ediyoruz sizlere.
Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Ses MYK üyesi Mehmet Sıddık Akın'la birlikte 2023 yılı bütçesini konuştuk. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.